Akıp giden dakikaları sayıyor, yarın sabahın gelmesini diliyordu. Ara sıra dışarı bakan içkicilerden biri haykırıyordu. Etraf zifiri karanlık. Bu saatte caddede fenersiz yürümek için kedi olmak lazım. Ve Kuzet titriyordu. Aniden hana yerleşen seyyar satıcılardan biri içeri girip sert bir ses tonuyla. Atıma içecek su verilmemiş, dedi. Verildi, dedi Tınaygır. Anacım, size verilmediğini söylüyorum, diye karşılık verdi işportacı. Kuzet masanın altından çıkmıştı. Ah, evet Mösyö, dedi. At içti, hem de bir kova su içti. Ona suyunu ben götürdüm, onunla konuştum. Bu doğru değil. Kuzet yalan söylüyordu. Şu işe bakın, yumruk kadar boyu, papuç kadar dili var. Üstelik yalan söylüyor, diye haykırdı işportacı. Sana atın su içmediğini söylüyorum, küçük soytarı. Su içmediği zaman nasıl soluk aldığını iyi bilirim. Israr eden Kuzet endişeyle boğuklaşmış ve zor duyulan bir sesle karşılık verdi. Hem de fazlasıyla içti. Hadi dedi işportacı öfkeyle. Bu kadarı yeter. Atıma su verin. Bu mesele kapansın. Kuzet masanın altına girdi. Aslında bu doğru dedi Snyder. Hayvan su içmediyse içmesi gerek. Sonra etrafına baktı. İyi ama o nerede? Öne doğru eğildiğinde masanın öbür ucuna, neredeyse adamların ayaklarının dibine büzüşmüş olan Kuzet'i fark etti. ''Buraya gelecek misin?'' diye bağırdı. Kuzet saklandığı delikten çıktığında Madame Tenardier ekledi. ''Matmazel, isimsiz köpek, git de ata su getir.'' ''Ama madam,'' dedi Kuzet alçak sesle. ''Hiç su kalmadı.'' Tenardier kapıyı ardına kadar açtı. ''Tamam o zaman, git getir.'' Başını öne yan Kuzet şöminenin yanında kovayı aldı. Çocuk kendinden daha büyük olan bu kovanın içine kolayca oturabilirdi. Ocağın başına dönen Tınadır, tahta bir kaşıkla yemeğin tadına bakarken homurdandı. Kaynak orada, sanki zor bir iş. Soğanları süzseydim daha iyi olacaktı. Ardından içinde bozuk para, karabiber ve yabani sarımsak bulunan bir çekmeceyi açtı. Matmazel kurbağa, diye ekledi. Geri dönerken fırından büyük bir ekmek al. İşte bir frank. Kuzet hiç ses çıkarmadan aldığı parayı önlüğünün kenarındaki küçük cebine koydu. Ardından elindeki kovayla kapının önünde hiç kımıldamadan durdu. Sanki birinin yardımına koşmasını bekler gibiydi. ''Hadi git!'' diye bağırdı Snyder. Kuzet'in dışarı çıkmasıyla kapı kapandı. Hatırlanacağı gibi üstü kapalı tezgahlar dizisi kiliseden Tinaldi'nin meyhanesine kadar uzanıyordu. Gece yarısı ayinine giden köy sakinlerinin önlerinden geçmesinden dolayı kağıttan hunilerin üzerine yerleştirilmiş mumlarla aydınlatılan bu tezgahlar o sırada Snadi'nin meyhanesinde oturan Mufermeye okulunun öğretmeninin söylediğine göre büyülü bir görüntü oluşturuyordu. Buna karşın gökyüzünde tek bir yıldız bile yoktu. Tınadirlerin kapısının tam karşısında yer alan son tezgahta oyuncaklar, göz alıcı incik boncuklar, tenekeden yapılmış şirin objeler satılıyordu. Satıcı tezgahın en öndeki beyaz örtülerin üzerine pembe tülden elbisesi, başında sırmalı çiçekleri ve gerçek saçlarıyla iki ayak boyunda gözleri mineden kocaman bir bebek yerleştirilmişti. Gün boyunca 10 yaşın altındaki çocukların afallamış bakışlarla izledikleri bu muhteşem bebek, Mufeme'de kendisini satın alacak kadar zengin ya da müsrif bir anne bulamamıştı. Ephoni ve Ezulma onu saatler boyunca hayranlıkla izlemişlerdi. Doğrusu bu ya, Kuzet bile ona kaçamak bakışlar yöneltmeye cesaret etmişti. Eline kovasını alan Kuzet, solgun ve yorgunluktan tükenmiş bir halde dışarı çıktığında, gözlerini hanımefendi olarak adlandırdığı bu olağanüstü bebeğe çevirmekten kendini alıkoyamadı. Zavallı çocuk taş kesilmiş bir halde olduğu yerde kaldı. Bu bebeği henüz yakından görememişti. Bu tezgah ona bir saray gibi görünüyor, bebeğin gerçek değil, hayal ürünü olduğunu düşünüyordu. Kasvetli ve dondurucu bir yoksulluğun derinliklerine gömülmüş bu bahtsız çocuğun üzerine sevinç, görkem, refah ve mutluluk düssel bir parıltı gibi yayılıyordu. Kuzet, çocukluğun naif ve hüzünlü bilgeliğiyle kendisini bu bebekten ayıran uçurumun derinliğini ölçüyor, kendi kendine böyle bir şeye sahip olabilmek için kraliçe ya da en azından prenses olmak gerektiğini söylüyordu. Bu güzel pembe elbiseyi, bu parlak güzel saçları inceliyor. Bu bebek ne kadar mutlu olmalı diye düşünüyordu. Gözlerini bu fantastik tezgahtan ayıramıyor, baktıkça gözleri kamaşıyordu. Cenneti gördüğünü sanıyor. Bu büyük bebeğin arkasındaki diğer bebekleri meleklere, perilere benzetiyor. Tezgahın arkasındaki işportacı onda Tanrı izlenimini bırakıyordu. Bu hayranlık dolu kendinden geçişin içinde her şeyi, hatta yapması gereken işleri bile unutmuştu. Aniden Snyder'ın kaba sesiyle gerçekliğe döndü. ''Şu işe bak, kas kafalı, demek hala gitmedin. Dur bekle, şimdi yanına geliyorum. Orada ne yapıyor anlamadım. Küçük canavar, çabuk koş.'' Caddeye bir göz atan Madame Snyder, Kuzet'in hayallere daldığını fark etmişti. Kovasını kapan Kuzet, atabileceği en hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Tüneydin'in hanı, köyün kiliseye yakın mahallesinde yer aldığı için Kuzet'in suyu, Şel tarafındaki ormanın kaynağından alması gerekiyordu. Tek bir tezgaha bile bakmadan yoluna devam etti. Bu Yoji sokağındaki ve kilisenin etrafındaki tezgahların ve çadırların ışıkları yolu aydınlatıyordu. Ama kısa süre sonra son tezgahın son ışığının da sönmesiyle zavallı çocuk kendini karanlığın içinde buldu. Ancak içini bir heyecan kapladığından yürürken kovanın sapını var gücüyle sallıyor, çıkan gürültü kendisine eşlik ediyordu. İlerledikçe karanlıklar daha da koyulaşıyordu. Sokaklarda kimse yoktu. Yine de yanından geçtiğinde ona doğru dönüp hiç kımıldamadan dudakların arasından ''Bu çocuk nereye gidiyor böyle? Yoksa masallardaki kurt çocuk mu?'' diye mırıldanan, ardından kendisini tanıyıp ''Tamam, çayır kuşuymuş'' diye mırıldanan bir kadına rastladı. Kuzet böylece dolambaçlı ve ıssız sokakları geride bıraktı. Evler ve hatta yolun iki yanında duvarlar oldukça yoluna cesaretle devam etti. Ara sıra bir pencere kanadının aralığından bir mum ışığı gördüğünde orada aydınlığın, yaşamın, insanların olduğunu düşünüyor, içi rahatlıyordu. Yine de ilerledikçe yürüyüşü gayri ihtiyari yavaşlıyordu. Son evin köşesini geçtiğinde durdu. Son tezgahtan öteye gitmek zor olmuştu. Son evden öteye gitmek imkansızdı. Kovayı yere bırakıp korkmuş ve kararsız kalmış çocuklara özgü bir hareketle ellerini saçlarının arasına daldırıp yavaşça kafasını kaşımaya başladı. Önünde mofel değil, siyah ve ıssız bir boşluk gibi görünen tarlalar vardı. Hiç kimsenin olmadığı, hayvanların, belki de hortlakların cirit attığı bu karanlığa umutsuzlukla baktı. Daha dikkatli baktığında otların arasında yürüyen hayvanların seslerini duyup ağaçların ortasında hareket eden hortlakları net bir şekilde gördü. Bunun üzerine kovasını yeniden kavradı. Korku ona cesaret vermişti. ''Boş ver,'' dedi. ''Ona kaynakta hiç su kalmadığını söylerim.'' Ve kararlı bir şekilde gerisin geri Mufe'ye doğru yürümeye başladı. Daha 100 adım atmadan tekrar durdu ve yeniden kafasını kaşımaya başladı. Şimdi zihninde ağzı sırtlanı andıran gözleri öfkeyle alev saçan iğrenç Madame Snyder'ı canlandırıyordu. Çocuk önüne ve arkasına içler acısı bir bakış yöneltti. Ne yapmalı, ne etmeli, ne yöne gitmeliydi? Önünde Snyder'ın hayaleti, arkasında gecenin ve ormanların hortlakları vardı. Snyder'ın korkusunun ağır basmasıyla köyden çıkarak yeniden kaynağa doğru koşmaya başladı. Etrafına hiç bakmadan, hiçbir sese kulak kabartmadan koşarak yoluna devam etti. Nefes nefese kaldığında koşmayı bıraksa da yürümeyi sürdürdü. Kendini kaybetmiş bir halde ilerliyordu. Koşarken ağlamak istiyor, ormanın gece ürpertisi tüm benliğini kaplıyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey görmüyordu. Bu küçük varlık gecenin enginliğiyle karşı karşıyaydı. Bir yanda karanlık, diğer yanda bir atom parçası. Kuzet gündüzleri defalarca kat ettiği için ormanın sınırından kaynağa kadar uzanan 7-8 dakikalık yolu biliyordu. Garip bir şekilde yolunu kaybetmedi. Bir içgüdü kalıntısı ona farkında olmadan rehberlik ediyordu. Yine de ağaçlarda ve çalılıklarda bir şeyler görmek korkusuyla sağına soluna bakmıyordu. Nihayet kaynağı vardı. Burası etrafı yosunlar ve dördüncü Henry'nin işlemeli yakalıklarına benzetilen tırtıklı otlarla çevrili. Birkaç kaldırım taşıyla döşenmiş, suyun balçık zeminin içine oyduğu yaklaşık 2 ayak yüksekliğinde doğal dar bir yalaktı. İçinde hafif, sakin bir gürültüyle bir çay akıyordu. Kuzet soluklanmaya zaman ayırmadı. Her taraf zifiri karanlık olsa da bu kaynağı yeterince tanıyordu. Karanlıkta sol eliyle kaynağın üzerine doğru eğilen ve genellikle destek almak için kullandığı genç meşe ağacını aradı. Bir dalına tutunup asıldı. Öne doğru eğilip kovayı suya daldırdı. Gücünü 3 katına çıkaracak ölçüde güdülenmişti. Bu şekilde öne doğru eğildiğinde önlüğünün cebindeki 1 frankın suya düştüğünü fark etmedi. Kuzet ne parayı ne cebinden düştüğünü görmüştü. Neredeyse ağzına kadar dolan kovayı otların üzerine bıraktı. O anda da yorgunluktan tükendiğini fark etti. Hemen yola koyulmak istese de kovayı doldurmak için harcadığı çaba bir adım atmasına bile izin vermeyecek kadar yoğundu. Oturmak zorunda olduğunu hissedince kendini otların üzerine bırakıp bir süre dizlerinin üzerine çömelmiş bir halde bekledi. Gözlerini kapadı. Ardından yapacak başka bir şey bulamadığı için nedenini bilmeden yeniden açtı. Yanındaki kovanın içinde çalkalanan su, beyaz ateşten yılanları andıran halkalar oluşturuyordu. Başının üzerindeki gökyüzünde duman kümelerini andıran iri siyah bulutlar vardı. Karanlığın kasvetli maskesi bu çocuğun üzerine hafifçe eğilirmiş gibi görünüyordu. Göğün karaltısının derinliklerinde Jüpiter yatıyordu. Çocuk ürkmüş bakışlarla hiç bilmediği ve karşısında korkuya kapıldığı o kocaman yıldızı izliyordu. Gerçekten de o sırada ufka çok yakın duran bu yıldız kendisine korkunç bir kızıllık katan kalın bir sis tabakasının ortasındaydı. Kasvetli bir şekilde lal rengine bürünen sis tabakası yıldızın boyutlarını genişletiyor. Onun adeta ışıltılı bir yara gibi görünmesine neden oluyordu. Ovada serin bir rüzgar esiyordu. Karanlık ormanda ne bir yaprak hışırtısı duyuluyor ne de yaz aylarının o solgun ve taze ışıltıları görülüyordu. Kalın dallar ürkütücü bir şekilde yükseliyor, sıska ve şekilsiz çalılar ağaçlıkların arasından ıslık çalıyordu. Uzun otlar Poyraz'ın etkisiyle yılan balıkları gibi kıvrılıyorlar. Böğürtlenler avlarını yakalamaya çalışan pençelerle dolanmış uzun kollar gibi eğilip bükülüyorlardı. Rüzgarın sürüklediği birkaç kuru süpürge otu peşinden bir şey geliyormuşçasına korkuyla kaçarmış gibi görünüyordu. Her yanda kasvetli enginlikler uzanıyordu. Karanlık baş döndürücüdür. İnsana aydınlık gerekir. Gündüzün aksi istikametine dalan yüreğinin sıkıştığını hisseder. Göz karanlıklara bakınca zihin bulanır. Ay tutulmasında, gecede, içsiz bir donuklukta en gözü pek için bile endişe vardır. Kimse gece vakti tek başına içi titremeden ormanda yürüyemez. Karanlık ve ağaçlar ürkütücü ve kalın katmanlar oluşturur. Tam olarak seçilemeyen derinliklerde düssel bir gerçeklik belirir. Algılanamayacak nesneler birkaç adım ötenizde hülyalı bir biçim alır. Boşlukta ya da zihinde uyuyan çiçeklerin düşlerine benzeyen belli belirsiz ve kavranması mümkün olmayan bir şeylerin dalgalandığı görülür. Ufukta ürkütücü görüntüler vardır. Devasa karanlık boşluğun yayıntıları solunur. İnsan korksa da arkasına bakmak ister. Gecenin oyukları, iç karartıcı hale gelen nesneler, yüründükçe dağılan suskun şekiller, iç içe geçmiş karanlıklar, öfkeli çalılıklar, kurşuni renkli su birikintileri, karanlığın içine yansıyan kasvet, sessizliğin mezarlıklarını andıran enginliği, karşılaşılması olası meçhul varlıklar, gizemle eğilen dallar, ürkütücü ağaç gövdeleri, titreşen uzun ot yalınları. Tüm bunların karşısında savunmasız kaldığında ürpermeyen, endişeyi yakınında hissetmeyen bir gözü peklik yoktur. Adeta ruhun karanlığa karışmasına benzer iğrenç bir his duyulur. Karanlıkların bedene nüfuz etmesi bir çocuk için tasvir edilemeyecek ölçüde ürkütücüdür. Ormanlar kıyamet günü gibidir ve küçük bir ruhun kanat çırpışları onun devasa kubbesinin altında bir can çekişmenin hırıltısına dönüşür. Neler yaşadığının farkında olmayan Kuzet, doğanın bu devasa karanlığının kendisini kavradığını hissediyor, içini sadece korku değil, korkudan daha dehşet verici bir şey kaplıyordu. Titriyordu. Onun yüreğinin derinliklerine kadar donduran bu titremenin garipliğini açıklayacak sözleri bulamıyoruz. Bakışları vahşileşmişti. Kendini yarın aynı saatte yeniden buraya gelmekten alıkoyamayacağını hisseder gibiydi. Bunun üzerine bir anlam veremese de kendini ürküten bu garip ruh halinden sıyrılmak için içgüdüsel olarak yüksek sesle 1, 2, 3, 4 diye ona kadar saymaya başladı ve bitirdiğinde yeniden tekrarladı. Bu sayede etrafını çevreleyen nesneleri doğru bir şekilde algılamaya başladı. Su çekerken ıslanan ellerinin üşüdüğünü hissetti. Ayağa kalktı. Doğal ve karşı konulmaz korkusu yeniden içini kaplamıştı. Tek düşüncesi tarlaların, ormanların arasından evlere, pencerelere, yanan mumlara doğru var gücüyle kaçmaktı. Önünde duran kovaya baktı. Madame Snyder'dan kovayı orada bırakıp kaçamayacak kadar korkuyordu. Sapını iki eliyle kavradığı kovayı güçlükle kaldırdı. 10 adım attı ama ağzına kadar dolu kova ağırdı. Bu yüzden tekrar yere bıraktı. Bir an soluklandıktan sonra sapı yeniden kaldırdı ve yürümeye başladı. Bu kez daha uzun süre yürüse de tekrar durmak zorunda kaldı. Birkaç saniye dinlendikten sonra yeniden yola koyuldu. Yaşlı bir kadın gibi başını ve bedenini öne eğmiş bir halde yürüyor, kovanın ağırlığı cılız kollarını geriyor ve kolları kas katı kesiliyordu. Sonunda demir sapı ıslanmış küçük ellerinin uyuşmasına ve buz kesmesine neden oldu. Ara sıra durmak zorunda kalıyor ve her durduğunda kovadan taşan soğuk su çıplak bacaklarını dökülüyordu. Bir kış gecesi, bir ormanın derinliklerinde yaşanan bu sahnenin kahramanı olan bu küçük çocuğun içler acısı halini o sırada sadece Tanrı görüyordu. Ve de ne yazık ki annesi. Çünkü mezarlarındaki ölülerin gözlerini açtıran olaylar vardır. Acılı bir hırıltıyla soluyor, hıçkırıklar boğazına düğümleniyor. Ama uzakta bile olsa Tynerdir'in korkusundan ağlamaya cesaret edemiyordu. Tynerdir'in her zaman yakınında bir yerlerde olduğunu düşünmeye alışmıştı. Bu arada yavaş yürüdüğünden uzun bir mesafe kat edememişti. Molaların süresini kısaltması ve iki mola arasında daha çok yürümeye çalışması boşunaydı. Bu şekilde yürümeye devam ederse, Mufferme'ye ulaşmanın bir saati aşacağını ve Tynerdir'den dayak yiyeceğini düşünerek endişeleniyor, bu endişeye gece vakti bir ormanda tek başına olmasının korkusu ekleniyordu. Yorgunluktan tükenmiş ve hala ormandan çıkamamıştı. Bildiği yaşlı bir kestane ağacının yanına vardığında iyice dinlenmek için diğerlerinden daha uzun bir mola verdi. Ardından tüm gücünü toplayıp kovayı eline aldı ve korkusuzca yürümeye devam etti. Yine de zavallı küçük kız kendini "Ey Tanrım, Tanrım!" diye haykırmaktan alıkoyamamıştı. O sırada aniden kovanın ağırlığını hiç hissetmedi. Kendisine kocaman görünen bir el sapı kavramış ve güçlü bir şekilde kaldırmıştı. Başını kaldırdığında ayakta dimdik duran siyah bir silüetin karanlıkta yanında yürüdüğünü gördü. Arkasından geldiğini fark etmediği bir adamdı bu. Tek kelime etmeden taşıdığı kovanın sapını kavramıştı. Yaşamın her rastlantısında içgüdülerin rolü vardır. Çocuk korkmamıştı. 1823 Noel'inin öğleden sonrasında bir adam Paris'teki hastane bulvarının en tenha bölümünde uzun süre dolaştı. Kalacak bir yer aramış gibi görünen bu adam, Kutsal Mahsu kenar mahallesinin harabeyi andıran girişindeki en mütevazı evlerin önünde durmayı tercih ediyordu. İlerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi bu adam gerçekten de bu ücra mahallede bir oda kiralamıştı. Giysileriyle olduğu kadar kişiliğiyle de iyi halli bir dilenci olarak nitelendirilecek bir tiplemeyi temsil eden bu adam da aşırı yoksullukla aşırı temizlik bir araya gelmişti. Bu duyarlı yüreklerde çok yoksul ve çok saygıdeğer kişilere karşı çifte saygıyı uyandıran ve nadir rastlanan bir karışımdır. Başında yuvarlak, oldukça eski ve fazlasıyla fırçalanmış bir şapkası. Üzerinde o dönemde kimseye çok da ilginç görünmeyen, toprak sarısı renginde astarına kadar yıpranmış bir redingot, cepleri geçen yüzyıldan kalmaymış gibi görünen geniş bir yelek, dizleri grileşmiş siyah bir pantolon, ayağında siyah yünden çoraplar ve bakır tokalı sağlam ayakkabılar vardı. Varlıklı bir ailenin çocuklarının yurt dışından yeni dönmüş eğitmenine benziyordu. Bembeyaz saçlarından, kırışmış alnından, solgun dudaklarından, bıkkınlığın ve yaşamdan bezginliğin yansıdığı yüzünden 60 yaşın üzerinde olduğu düşünülebilirdi. Ama yavaş olsa da sağlam basan adımlarına, her hareketine yansıyan güçlü görünümüne bakılırsa en fazla 50 yaşında olduğu söylenebilirdi. Alnının iyice derinleşmiş çizgileri onu dikkatle gözlemleyen birinde olumlu bir izlenim bırakırdı. Dudağı hem katılığı hem tevazuyu temsil eden bir kıvrımla büzüşüyordu. Bakışlarının derinlerinde tasvir edemediğim iç karartıcı bir dinginlik beliriyordu. Sol elinde mendille düğümlenmiş bir bohça vardı. Sağ eliyle bir çitten koparılmışa benzeyen bir sopaya yaslanıyordu. Üzerinde özenle çalışılmış, budaklarla donanmış, kırmızı mumdan yapılma, mercan bir topuzla süslenmiş bu sopa hiç de çirkin görünmüyordu. Bir değnekti ama bastona benziyordu. Bu bulvardan özellikle kışın çok az kişi geçerdi. Zaten kendi halindeki adam da insanlara yaklaşmaktan çok onlardan uzak durmak ister gibiydi. O dönemde Kral 8. Louis neredeyse her gün en sevdiği beldelerden biri olan Chaize-Leroy'a gidiyordu. Neredeyse hiç şaşmaz bir şekilde saat 2'ye doğru 4 nala giden arabası ve muhafız birliğiyle hastane bulvarından geçtiği görülürdü. Mahallenin saatin yerini tutan bu geçişine tanık olan yoksul kadınları Tuluhi'ye döndüğüne göre saat 2 olmalı diyorlardı. Bir kral geçtiğinde her zaman olduğu gibi bir karmaşa başlıyor, kimileri koşuşturuyor, kimileri hizaya giriyordu. Zaten kralın hızlı ama görkemli bir şekilde belirip gözden kaybolması Paris caddelerinde belli bir etki yaratıyordu. Yürüyemediği için koşmak isteyen bu sakat, kötürüm kral dört nala gitmeyi seviyor. Şimşek gibi parıldamaktan keyif alıyordu. Yalın kılıçların arasından ılımlı ve ciddi bir ifadeyle geçerken kapılarına kalın zambak dalları çizilmiş, yaldızlarla kaplı ağır arabası gürültüyle ilerliyordu. İnsan arabaya şöyle bir göz atacak zamanı zor buluyordu. İçeride, sağ köşede, beyaz satenden kaputene yastıkların üzerinde geniş, kararlı ve kırmızı bir surat, pudralı bir alın, kibirli, sert ve kurnaz bir bakış, bir burjuva giysisinin üzerindeki burma saçakları salınan iki büyük apalet. Koca bir göbek ve geniş mavi bir şerit görülüyordu. Bu kraldı. Paris'in dışında dizlerini sıkıca saran uzun İngiliz tozluklarının üzerinde tuttuğu beyaz tüylü şapkasını şehre döndüğünde başına geçirse de halkı pek fazla selamlayamazdı. İnsanlara soğuk bir şekilde bakar, onlar da ona aynı şekilde karşılık verirlerdi. Mahsu mahallesinde ilk kez göründüğünde yarattığı tek etki bir kenar mahallenin arkadaşına söylediği şu sözler olmuştu. İşte bizi bu çam yarması yönetiyor. Kralın şaşmaz bir şekilde aynı saatte geçişi hastane bulvarı için günlük sıradan bir olay haline gelmişti. Bu ayrıntıyı bilmediğine bakılırsa sarı redingotlu adam kuşkusuz bu mahallede, muhtemelen de Paris'te yaşamıyordu. Saat 2'de etrafı muhafız birliğinin gümüş şeritler takmış süvarileriyle çevrili kraliyet arabası, bulvara girdiğinde şaşırmış, hatta ürkmüş gibiydi. Yolda ondan başka kimse olmadığı için hemen bir sur duvarının köşesine çekilmesi, Havre Dükü'nün onu fark etmesine engel olmamıştı. O gün muhafız birliğinin komutanı olarak krala eşlik eden Havre Dükü'nün karşısında oturan krala, ''İşte suça eğilimi olan meymenetsiz bir adam.'' demişti. Kralın yolunu açmakla görevli polisler de onu fark etmişlerdi ve içlerinden birine onun peşinden gitmesi talimatı verilmişti. Ama adamın kenar mahallenin ıssız, dar yollarına dalması ve havanın kararmaya başlaması yüzünden polis izini kaybetmiş. Bu olay Paris Emniyet Müdürü'ne o akşam rapor edilmişti. Polise izini kaybettirdiğinde adımlarını sıklaştıran redingotlu adam, takip edilip edilmediğini anlamak için sık sık arkasına baktı. Dördü çeyrek geçe, yani hava karardığında, o gün bir oyunun sergilendiği tiyatronun önünden geçiyordu. Tiyatronun sokak fenerleriyle aydınlanan bu afişinin dikkatini çekmesi üzerine hızlı yürümesine rağmen okumak için durdu. O dönemde içinde posta arabasının bürosunun da bulunduğu bir hana girdi. Saat 4.30'da hareket edecek olan arabanın hatları koşulmuştu ve arabacının çağırdığı yolcular yüksek demir basamağa çıkıyorlardı. ''Yeriniz var mı?'' diye sordu adam. ''Sadece yanımda,'' dedi arabacı. ''Tamam, binin o zaman.'' Bu arada yola çıkmadan önce yolcunun vasat giysilerine, ufak bohçasına göz atan arabacı parayı peşine aldı. ''Lani'ye mi gidiyorsunuz?'' ''Evet.'' Yolcu Lani yolunun ücretini ödedi. Araba yola koyulup şehrin çıkışını geçtiğinde arabacı bir sohbet başlatmak istese de yolcu ona tek heceli yanıtlarla karşılık verdi. Bunun üzerine arabacı ıslık çalmaya, atlarını küfretmeye başladı. Arabacı paltosuna sarındı. Hava soğuktu ama yolcu bunu aldırmazmış gibi görünüyordu. Araba saat 6'da Şel'e vardığında arabacı atları dinlendirmek için Kraliyet Manastırı'nın eski binalarından birindeki Arabacılar Hanı'nın önünde durdu. ''Ben iniyorum,'' dedi adam. Bohçasını ve bastonunu alıp arabadan aşağı atladı. Hana girmemiş, birkaç saniye sonra gözden kaybolmuştu. Birkaç dakika sonra Leni'ye doğru hareket eden araba, Şel ana yolunda ona rastlamadı. Arabacı içerideki yolculara döndü. ''İşte buralı olmayan bir adam. Çünkü onu tanımıyorum.'' dedi. ''Bir frank yokmuş gibi görünüyor ama paraya kıyıyor.'' Lani ücreti ödeyip şehre iniyor. Hava karardı. Herkes evine çekildi. Hana girmiyor ve ortadan kayboluyor. Demek ki yerin dibine girdi. Adam yerin dibine girmemiş, karanlıkta şehir ana yolunu aceleyle geçtikten sonra bu bölgeyi bilen ve daha önce buraya gelmiş biri gibi kiliseye gelmeden önce sola dönüp Montfermeil'e giden köy yoluna sapmıştı. Hızla kat ettiği bu yolun Lani'ye giden eski ağaçlıklı yolla kesiştiği noktada karşıdan birilerinin geldiğini duydu. Hemen bir hendeğe saklanıp adamların geçip gitmesini bekledi. Aslında gereksiz bir önlemdi çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi çok karanlık bir Aralık gecesiydi. Gökyüzünde sadece 2-3 yıldız görünüyordu. Tepenin yokuşu bu noktada başlıyordu. Move Hermia yoluna girmeyen adam sağa, tarlalara doğru yöneldi ve hızlı adımlarla ormana girdi. Ormanda yavaşlayıp sadece kendinin bildiği gizemli bir yolu ararmış gibi ağaçlara dikkatle tek tek bakarak ağır adımlarla yürüdü. Bir an yolunu şaşırmış gibi kararsız kaldı. Nihayet ağaçları el yordamıyla yoklayarak beyazımtırak kalın taşların yığıldığı bir düzlüğe ulaştı. Hızla bu taşlara yönelip gecenin sisinin ortasında hepsini gözden geçirdi. Bu taş yığınının birkaç adım ötesinde bitkilerin sihirleri olarak niteleyeceğimiz çıkıntılarla kaplı bir ağaç vardı. O ağaca gidip elini tüm çıkıntıları tanımak ve saymak istermişçesine gövdesinde gezdirdi. Bir düş budak ağacının tam karşısında kabukları döküldüğü için sargı bezi yerine çivili bir çinkole hayalleştirilmiş hasta bir kestane ağacı vardı. Ayak parmaklarının ucunda dikilip bu çinko levhaya dokundu. Ardından bir süre toprağın yeni kazılıp kazılmadığını anlamaya çalışırmışçasına ağaçla taşlar arasındaki zeminde gidip geldi. Sonra ormandaki yoluna devam etti. İşte Kuzed'in karşılaştığı adam buydu. Move Hermia istikametinde yürürken inleyerek ilerleyen, taşıdığı yükü yere bırakıp tekrar elini aldıktan sonra yoluna devam eden bu küçük gölgeyi fark etmişti. Yanına yaklaştığında bunun kocaman bir su kovasını taşıyan küçük bir çocuk olduğunu fark etmiş ve kovanın sapını sessizce kavramıştı. Kuzet söylediğimiz gibi korkmamıştı. "Çocuğum, bu taşıdığınız yük sizin için çok ağır," dedi. Adam ciddi ve alçak bir sesle. Kuzet başını kaldırıp yanıt verdi. "Evet, monsieur." "Verin, ben taşıyacağım." Kuzet'in kovayı bırakmasıyla adam önden yürümeye başladı. "Gerçekten de çok ağırmış," dedi dişlerin arasından. Ardından ekledi. "Küçük kız, kaç yaşındasın?"
5 monsieur."
"Bu kovayla uzaktan mı geliyorsun?"
"Ormandaki kaynaktan."
"Gittiğin yer uzak mı?"
"Buradan bir çeyrek saat sürer."
Bir an susan adam ardından aniden sordu. "Demek annen yok, öyle mi?"
"Bilmiyorum."
Adama fırsat vermeden ekledi.
"Sanmıyorum. Diğerlerinin var, benim yok."
Ve bir sessizlikten sonra devam etti.
"Sanırım hiç annem olmadı."
Duran adam kovayı yere bırakıp öne doğru eğildi ve iki elini çocuğun iki omzuna koyduktan sonra ona bakmaya ve karanlıkta yüzünü görmeye çalıştı. Kuzed'in sıska ve çelimsiz yüzü göğün solgun ışığında belli belirsiz seçilebiliyordu.
"İsmin ne?"
"Kuzed." Elektrik akımına kapılmış gibi görünen adam ona bir kez daha bakıp ellerini Kuzet'in omuzlarından çekti. Kovayı alıp yeniden yürümeye devam etti.
"Küçük kız, nerede yaşıyorsun?"
diye sordu az sonra.
"Mufermey'de. Orayı biliyor musunuz?"
"Gittiğimiz yer mi?"
"Evet, monsieur."
Adam biraz ara verdikten sonra tekrar sordu. "Seni bu saatte ormana su almaya kim gönderdi?"
"Madame Tinaldi."
Adam kayıtsız bir ifade vermeye çalıştı ama garip bir şekilde titreyen bir ses tonuyla sordu.
"Bu Madame Tinardi ne iş yapıyor?"
"Yanında çalışıyorum. Bir hanı işletiyor."
"Han mı? İyi o zaman. Bu gece orada kalacağım. Beni oraya götür."
"Zaten oraya gidiyoruz."
Adam oldukça hızlı yürüse de Kuzet zorlanmadan arkasından gidiyor, yorulduğunu hissetmiyordu. Ara sıra gözlerini tasvir edilemez bir sükunet ve kendinden geçişle bu adama doğru kaldırıyordu. Ona yüzünü Tanrı'ya dönmesini ve dua etmesini asla öğretmemişlerdi. Yine de içinden umuda ve sevince benzeyen bir şeylerin gökyüzüne doğru yükseldiğini hissetti. Birkaç dakika sonra adam yeniden sordu.
"Madame Tinader'in hizmetçisi yok mu?"
"Hayır, monsieur."
"Bir tek sen mi varsın?"
"Evet, monsieur."
Kısa bir aranın ardından Kuzet sesini yükseldi.
"Yani iki küçük kız daha var."
"Hangi küçük kızlar?"
"Ponin ve Zalma."
Çocuk Tlaldralar'ın roman kahramanlarının ismini bu şekilde kısaltıyordu.
"Ponin ve Zalma kimler?"
"Madame Tinadra'nın küçük hanımları. Kızlar da denilebilir."
"Peki onlar ne yapıyorlar?"
"Ah, onların güzel bebekleri, yaldızlı bir yığın oyuncakları var. Oynuyorlar, eğleniyorlar."
"Bütün gün mü?"
"Evet, monsieur."
"Ya sen?"
"Ben çalışıyorum."
"Bütün gün mü?" Gecenin karanlığında görülemeyen bir damla yaşın biriktiği gözlerini kaldıran çocuk sakin bir şekilde yanıtladı.
"Evet, monsieur."
Kısa bir sessizliğin ardından ekledi.
"Bazen işimi bitirdiğimde izin verirlerse ben de eğleniyorum."
"Nasıl eğleniyorsun?"
Nasıl istersem, bana karışmıyorlar ama pek fazla oyuncağım yok. Pony ve Zalma bebekleriyle oynamamı istemiyorlar. Kurşundan küçük bir kılıcım var. Boyu şu kadar. Çocuk küçük parmağını gösteriyordu.
Tabii ki kesmiyor, öyle değil mi?
Sadece salatayı ve sineklerin başını keser. Köye girdiklerinde Kuzet yabancıya rehberlik etti. Fırının önünden geçtiklerinde Kuzet ekmek almayı unutmuştu. Artık soru sormayan adam hüzünlü bir sessizliğe gömülmüştü. Kiliseyi geride bıraktıklarında tezgahları gören adam Kuzet'e sordu.
Demek panayır var.
Hayır Mösyö, bugün Noel.
Hana yaklaştıklarında Kuzet adamın kolunu çekingen bir ifadeyle dokundu.
Mösyö,
ne var çocuğum?
İşte eve geldik.
Sorun nedir?
Şimdi kovayı bana verir misiniz?
Neden?
Madam kovayı sizin taşıdığınızı görürse beni döver.
Adam kovayı verdi. Birazdan meyhanenin kapısının önündeydiler.
Kendini hala oyuncakçının tezgahında duran bebeğe bir göz atmaktan alıkoyamayan Kuzet kapıyı vurdu. Kapının açılmasıyla elinde bir mum tutan madam belirdi.
Ah, demek sensin küçük haylaz. Tanrı'ya şükür gelebildin. Demek yollarda oyalanıp eğlendin, küçük soytarı.
Madam, dedi tir tir titreyen Kuzet. Bir mösyö burada kalmak istiyor.
Asık yüzünü hancılara özgü bir değişimle yapmacık sevimli bir ifade kaplayan madam gözleriyle yeni gelen adamı bir avcı gibi taradı.
Bu mösyö mü?
Evet madam, dedi elini şapkasına götüren adam. Zengin yolcular bu kadar kibar olmaz. Bu jestin ve madamın yabancının giysilerini ve bohçasını göz açıp kapayıncaya kadar gözden geçirmesinin ardından o sevimli yüz yerini yeniden asık bir surata bıraktı. Soğuk bir ses tonuyla.
Girin beyim, dedi.
Bey içeri girdiğinde onu bir kez daha gözlemleyen madam özellikle yıpranmış redingotunu ve göçmüş şapkasını fark edince başını salladı. Burnunu kıvırıp gözünü kırparak hala arabacılarla içki içen kocasına danıştı. Kocası işaret parmağını fark edilemeyecek bir şekilde dudaklarının üzerine götürdü. Bunun anlamı tam bir sefil demekti. Bunun üzerine madam haykırdı.
Ah üzgünüm beyim ama hiç odam kalmamış.
Bana tavan arasında ya da ahırda bir yer verebilirsiniz dedi adam. Size oda ücreti ödeyeceğim. 2 frank.
Kabul 2 frank.
Tamam o zaman. 2 frank dedi bir arabacı alçak sesle.
Ama oda ücreti sadece 1 frank.
Onun için 2 frank diye karşılık verdi Serdir aynı katı ses tonuyla. Yoksullara daha aşağısına oda vermem.
Doğru dedi kocası sakince. Böyle insanlar yüzünden hanın adı çıkar.
Bu arada bohçasını ve bastonunu bir oturağın üzerine bırakan adam Kuzet'in aceleyle bir şişe şarap ve bir bardak getirdiği bir masaya oturmuştu. Suyu isteyen satıcı kovayı atına kendi elleriyle götürmüştü. Sarı redingotlu adam gözlerini Kuzet'ten ayırmıyordu. Aniden Teenager haykırdı.
Şimdi aklıma geldi. Ekmek nerede?
Kuzet, Teenager'ın sesinin yükseltmesi üzerine her zamanki alışkanlığıyla hemen masanın altından çıktı. Ekmeği tamamıyla unutmuş olduğu için korkmuş çocukların her zaman için kurtuluş yolu olarak gördükleri o son çareye başvurup yalan söyledi.
Madam, fırın kapanmıştı.
Kapıya vursaydın.
Vurdum madam.
Açmadılar.
Yarın bunun doğru olup olmadığını öğreneceğim ve yalan söylüyorsan sana okkalı bir dans öğreteceğim. Bu arada 1 frankı geri ver.
Elini önlüğünün cebine daldıran Kuzet'in yüzü yemyeşil oldu. 1 frank yoktu.
Ah şuna bak dedi Tınaydır. Beni duymadın mı?
Cebini yeniden karıştıran Kuzet hiçbir şey bulamadı. Bu para nereye saklanmış olabilirdi? Söyleyecek tek bir söz bile bulamayan zavallı kız taş kesilmişti.
1 frankı kayıp mı etsin? Diye hırladı Tınaycır. Yoksa onu benden çalmayı mı düşünüyorsun?
O sırada kolunu şöminenin köşesinde asılı duran kırbaca doğru uzattı. Bu korkunç hamleyi gören Kuzet bağırmaya başladı.
Merhamet edin, madam, madam, bunu bir daha asla yapmayacağım.
Tınaycır kırbacı eline aldı. Bu arada sarı redingotlu adam kimseye fark ettirmeden yeleğindeki keseyi karıştırmıştı. Zaten içen ve kağıt oynayan diğer yolcuların hiçbir şey aldırdıkları yoktu. Şöminenin köşesinde tor top olan Kuzet, yarı çıplak kollarını ve bacaklarını gizlemeye çalışıyordu. Madam kırbacı indirmek için kolunu kaldırdı.
Pardon madam, dedi adam. Az önce bu küçük kızın önlüğünün cebinden düşen bir şey gördüm. Belki de paradır.
Öne doğru eğilip bir süre parayı ararmış gibi yaptı.
İşte burada, dedi doğrulurken.
Ve parayı madama uzattı.
Evet, buradaymış.
Aslında bu 125 santimlik bir bozukluktu.
Ama madam kâr ettiğini düşünerek parayı cebine koydu ve çocuğa vahşi bir bakış fırlatarak sadece şunları söylemekle yetindi. Bir daha bunu sakın yapma. Senedir'in yuvası olarak adlandırdığı masanın altına girip iri gözlerini bu meçhul yabancıya sabitleyen kuzetin yüzünü daha önce hiç görülmemiş bir ifade kaplamaya başladı. Bu naif afallamaya adeta şaşkınlık dolu bir güven duygusu eşlik ediyordu. Yemek yemek ister misiniz? Diye sordum adam yolcuya. Derin düşüncelere dalmış gibi görünen adam ona yanıt vermedi. Bu adam da kimin nesi? Dedi dişlerinin arasından. İğrenç bir sefil, yemek yiyecek parası yok. O da ücretini ödeyebilecek mi? Yine de yerdeki parayı cebe atmamasına şükretmeli. O sırada bir kapının açılmasıyla Eponi ve Azelma içeri girdiler. Gerçekten de bunlar köylüden çok kentliye benzeyen, birinin kumran saçları iyi taranmış, diğerinin uzun siyah saç örgüleri beline kadar uzanan iki körpe, etine dolgun, temiz, sağlıklı, güzel ve şirin kızdı. Üzerlerinde sıcak tutan giysiler vardı ama annelerinin marifeti sayesinde bu kumaşların kalınlığı, şıklıklarını gizlemiyordu. Kışın hazırlıkları ilkbaharın izleri silinmeden yapılmıştı. Çevrelerine ışık saçan bu iki küçük kızın görünümlerinde hükmeden bir ifade vardı. Giysilerinde, neşeli hallerinde, çıkardıkları gürültüde bu hükümranlığın izleri seçilebiliyordu. İçeri girdiklerinde onlara hayranlık dolu bakışlar yönelten madam azarlayıcı bir ses tonuyla "Ah, demek nihayet gelebildiniz," dedi. Ardından onları dizlerinin arasına alıp saçlarını taradı. Kurdelelerini bağladı ve annelere özgü bir şekilde hafifçe silkeleyerek yanından ayrılmalarına izin verirken haykırdı. "Ne zevksiz giyinmişler." Ateşin kenarına oturan kızların ellerinde neşeli çalıklarla dizlerinin üzerinde çevirip durdukları bir bebek vardı. Kuzet ara sıra başını örgüsünden kaldırıp onların oyun oynayışlarını hüzünle izliyordu. Eponine ve Azelma bir köpek gibi davrandıkları Kuzet'e bakmıyorlardı. Bu üç küçük kızın yaşlarının toplamı 24'ü bulmasa da bir yanda kıskançlık, bir yanda hor olmak üzere şimdiden toplumun özünü temsil ediyorlardı. Senedi kardeşlerin bebekleri çok solgun, çok eski, kırık dökük olsa da hayatında hiç bebeği olmayan, tüm çocukların anlayabilecekleri bir deyişle söylersek gerçek bir bebeği olmayan Kuzet'e hiç de çirkin görünmüyordu. Salonda gidip gelen Madame Tenager aniden Kuzet'in yün öreceği yerde oyun oynayan küçük kızlarını izleyerek oyalandığını fark etti. "Ah, işte yakaladım seni," diye bağırdı. "Demek böyle çalışıyorsun. Şimdi seni kırbaç darbeleriyle çalıştıracağım." İskemlesinden kalkmayan yabancı Tenager'a yöneldi. "Madame," dedi biraz kaygılı bir ifadeyle gülümseyerek. "Boş verin, bırakın oynasın." Biraz but yiyip yemekle birlikte iki şişe şarap içse ya da iğrenç bir sefili andıran görünümü olmasa bu dileği bir emir gibi yerine getirilirdi. Ama Tinazir böyle bir şapkası olan birinin bir dilekte bulunmasını, böyle bir redingotu olan bir adamın isteğini hoşgörüyle karşılayamazdı. Soğuk bir ses tonuyla karşılık verdi. "Karnını doyurduğumuza göre çalışması gerek. Onu boş otursun diye beslemiyorum." "Ne iş yapıyor?" diye sordu yabancı dilenci, giysileriyle ve bir hamalınkine benzeyen omuzlarıyla tezat oluşturan yumuşak bir sesle. Tenacir cevap vermeye tenezzül etti. "Kısa süre sonra çıplak ayaklarla dolaşmak zorunda kalacak olan kızlarıma çorap örüyor." Adam Kuzet'in zavallı kızarmış ayaklarına bakarak devam etti. "Bu çorapları ne zaman bitirmesi gerek?" "En az 3-4 gün içinde, tembel." "Peki bittiğinde bu çorapların fiyatı ne kadar tutacak?" Tneydi adama aşağılayıcı bir bakış yöneltti. "En az 1,5 frank. "Onları 5 franka satar mısınız?" "Vay canına!" diye haykırıp kahkaha attı onları dinleyen bir yabancı. "5 frank mı? 5 papel, güzel bir teklif." Monsieur Tenazir söze girmesi gerektiğini düşündü. "Evet Monsieur, almak istiyorsanız bu iki çift çorabı size 5 franka veririz. Misafirlerimizin hiçbir teklifini geri çevirmeyiz." "Hemen ödemeniz gerekir," dedi Tinaydir her zamanki özlü ve net tavrıyla. "Çorapları satın alıyorum," diye karşılık verdi cebinden 5 frank çıkarıp masanın üstüne koyan adam. Ardından Kuzet'e döndü. "Şimdi emeğinin karşılığını ödedim. Hadi çocuğum, oyununu oyna." 5 frankı duyunca oldukça heyecanlanan arabacı bardağını bırakıp masaya doğru koştu. "Gerçekten de bu 5 frank," diye bağırdı parayı incelerken. "Sahte değil." Tinazer masaya yaklaşıp parayı sessizce cebine attı. Karısının söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştı. Dudaklarını ısırdı ve yüzünü nefret dolu bir ifade kapladı. Bu arada korkudan titreyen Kuzet şu soruyu sormaya cesaret etti. Madam, bu doğru mu? Oyun oynayabilir miyim?
Oyna, dedi Tinayedir korkunç bir ses tonuyla.
Teşekkürler madam. Ve ağzıyla madama teşekkür ederken tüm ruhuyla yolcuya teşekkür ediyordu. Tinayedir yeniden içmeye başladığında karısı kulağına ''Bu sarı redingotlu adam kim olabilir?'' demişti.
''Böyle redingotlar giymiş çok milyoner gördüm.'' diye karşılık verdi Tinayedir kendinden emin bir ifadeyle.
Kuzet örgörmeyi bıraksa da masanın altından çıkmamıştı. Kuzet her zaman mümkün olduğunca az hareket ederdi. Arkasındaki kutudan eski kumaş parçalarını ve küçük kurşun kılıcını almıştı. Olup bitenleri hiç aldırmayan Epon ve Azelma çok önemli bir işle meşguldüler. Ellerindeki bebeği yere atmış, kediyle uğraşmaya başlamışlardı. Büyük kız Epon'in tüm miyavlamalarına ve çırpınmalarına rağmen küçük kedi mavi ve kırmızı renkli eski püskü giysi parçalarıyla kundaklamaya çalışıyordu. Bu ciddi ve güçlü bir iş yaparken kız kardeşine çocukların, kelebeklerin görkemli kanatlarını andıran ama yakalamak istediğinde kaçıp giden o tatlı, hayran olası üslubuyla hitap ediyordu.
''Kardeşim, gördüğün gibi bu bebek diğerinden daha eğlenceli. Kımıldıyor, bağırıyor, hem de sıcacık. Bu yüzden onunla oynayalım. O benim küçük kızım olacak. Ben bir hanımefendi olacağım. Seni görmeye geleceğim. Sen de ona bakacaksın. Birazdan bıyıklarını fark ettiğinde şaşıracaksın. Ardından kulaklarını ve kuyruğunu görüp şaşıracaksın. Ve bana "Ah tanrım!" diyeceksin. Ben de sana "Evet madam, benim küçük kızım böyle. Şimdiki küçük çocuklar böyle oluyor." diyeceğim.
Azelma Epunin'i hayranlıkla dinliyordu. Bu arada açık saçık şarkılar söylemeye başlayan içkicilerin kahkahaları zemini titriyordu. Tenacir onları cesaretlendiriyor, şarkılarına eşlik ediyordu. Kuşların her şeyden yuva yaptıkları gibi çocuklar da her şeyden bebek yaparlar. Epmune ve Azelma kediyi kundaklarken Kuzet de kendi payına kılıcı kundaklıyordu. Bu işi bitirdikten sonra onu kollarının üzerine yatırıp uyutmak için alçak sesle ninni söylemeye başlamıştı. Bebek kadınsı çocukluğunun en önemli gereksinimlerinden ve en sevimli içgüdülerinden biridir. Ona özen göstermek, bir şeyler öğretmek, onu süslemek, giydirmek, soymak, yeniden giydirmek, biraz azarlamak, sallamak, şımartmak, uyutmak, bir nesnenin bir insan olduğunu düşünmek, küçük kızların geleceği bundan ibaretti. Düşler kurup çene çalarken, küçük bebek giysileri, korseler, zıbınlar dikerken, çocuk genç kız olur, genç kız olgunlaşır, olgunlaşan kız kadın olur. İlk çocuk son bebeğin arkasından gelir. Bebeksiz bir küçük kıza çok nadir rastlanır ve bu kız çocuksuz bir kadın kadar bahtsızdır. Bu yüzden Kuzet kılıcını bebeğe yapmıştı. Sarı adama yaklaşan Tenazir,
''Kocam haklı, bu adam belki de Monsieur
Lafitte'dir. Zenginlerin böyle garip şakaları vardır.'' diye düşünüyordu. Adamın masasına dirseklerini yaslayıp
''Beyefendi'' dedi.
Bu beyefendi lafı üzerine adam ona doğru döndü. Tenazır ona daha önce sadece beyim ya da adamcağız diye hitap etmişti.
''Gördüğünüz gibi Monsieur''
diye ekledi vahşi yüz ifadesinden daha da can sıkıcı olan yumuşak bir tavır takınarak. ''Çocuğun oynamasını ben de isterim. Buna karşı değilim ama cömert davrandığınız için buna sadece bir kere izin verebilirim. Şuna baksanıza hiçbir şey yok, çalışması lazım.''
''Demek bu çocuk sizin değil, öyle mi?''
''Ah tanrım, hayır Monsieur. Merhamet edip yanımızda aldığımız zavallı bir küçük kız. Ahmak bir çocuk. Kafasının içi suyla dolu olmalı. Baksanıza kafası ne kadar büyük.'' ''Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Zengin değiliz. Ailesine boşuna mektup yazıyoruz. 6 aydan beri cevap gelmiyor. Sanırım annesi öldü.''
''Ah!'' dedi adam ve yeniden düşüncelerine daldı.
''Çocuğunu bırakıp gittiğine göre annesi de matah bir kadın olmamalı.'' diye ekledi Tenerdir. Kuzet bu konuşma boyunca sanki bir içgüdüyle kendisinden söz edildiğini duyarmışçasına gözlerini madamdan ayırmamıştı. Bir şeyler anlamaya çalışıyor, bazı kelimeleri duyuyordu. Bu arada iyice sarhoş olan içkiciler beğenilerine uygun düşecek şekilde Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı da kattıkları açık saçık nakaratlarını tekrarlamaya devam ediyorlardı. Tenardi de kahkahalara eşlik etmeye gitmişti. Masanın altındaki Kuzet bakışlarını gözlerine yansıyan ateşe dikmiş bir halde uyduruk kundağını sallıyor ve alçak sesle ninni söylüyordu.
Annem öldü. Annem öldü. Annem öldü.
Hancı kadının ısrarları üzerine sarı milyoner adam sonunda yemek yemeyi kabul etti.
Monsieur, ne yemek ister?
Ekmek ve peynir.
Bu tam bir dilenci diye düşündü Tenayzer. Sarhoşlar şarkılarını söylerken masanın altındaki kusette kendi şarkısını söylüyordu. Aniden şarkısını yarıda kesti. Yana doğru döndüğünde küçük Tenayzer'lerin kediyle oynamak için mutfak masasının birkaç adım ötesine attıkları bebeği fark etmişti. Bunun üzerine kendisine çok küçük gelen kundaklı kılıcı bir kenara bırakıp bakışlarını salonda gezdirdi. Tenayzer kocasıyla alçak sesle konuşurken paraları sayıyor. Bonnie ve Zalma kediyle oynuyor. Yolcular yiyip içiyor, şarkılar söylüyorlardı. Hiç kimse ona bakmıyordu. Kaybedecek zaman yoktu. Masanın altından çıkıp dizlerinin ve ellerinin üzerinde sürünürken bir kez daha etrafa baktı. Ardından aceleyle uzandığı bebeği kavradı. Bir saniye sonra her zamanki yerine oturmuştu. Sırtını kolları arasına aldığı bebeği gölgeleyecek şekilde dönmüş bir halde hiç kımıldamadan duruyordu. Bir bebekle oynamanın mutluluğu onun için yoğun bir haz yaşatacak kadar nadiren başa gelen bir şeydi. Mütevazı yemeğini ağır ağır yiyen yolcu dışında kimse onu görmemişti. Bu sevinç bir çeyrek saat sürdü. Ama Kuzet aldığı tüm önlemlere rağmen şöminenin ateşinin bebeğinin masadan dışarı çıkan bir ayağını aydınlattığını fark etmemişti. Karanlıktan çıkan bu pembe ve aydınlık ayağı fark eden Azelma, "Abla şuna bak!" dedi. İki kız afalladılar. Kuzet bebeği almaya cüret etmiş. Ayağa kalkan Epony elindeki kediyi bırakmadan annesinin yanına gidip eteğini çekiştirdi. "Beni rahat bıraksana!" dedi annesi. "Ne istiyorsun?" "Anne şuna bak!" Eliyle Kuzet'i işaret ediyordu. Bebeğe sahip olmanın coşkusuna kapılmış olan Kuzet hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyordu. Tenardir'in yüzünün bu tür kadınların cadaloz olarak anılmalarını sağlayan ve dehşetle yaşamın hiçliklerini bir araya getiren o kendine özgü ifade kapladı. Bu kez incinen gururu öfkesini daha da artırıyordu. Kuzet tüm sınırları aşmış, hanımefendilerin bebeğine göz koymuştu. Yüzü bir mujiğin veliaht oğlunun geniş mavi kordonunu denemeye çalıştığını gören bir çariçeninkinden farksızdı. Öfkenin boğuklaştırdığı bir sesle haykırdı. Kuzet! Kuzet ayağının altındaki zemin sarsılmış gibi titreyip arkasına döndü. Kuzet! Diye tekrarladım adam. Bebeği alan Kuzet umutsuzluğa karışan bir saygıyla onu yavaşça yere bıraktı. Ardından gözlerini ondan ayırmadan kavuşturduğu ellerini bu yaştaki bir çocuk için ürkütücü bir görünüm arz edecek şekilde büzüştürdü. Ve ormandaki koşuşturması, kovanın ağırlığı, parayı kaybetmesi, kırbacın görüntüsü, Tyder'ın söylediği onur kırıcı laflar da dahil olmak üzere o gün yaşadığı hiçbir olayın başaramadığı bir şekilde ağlamaya başlayıp hıçkırıklara boğuldu. Bu arada yolcu ayağa kalkmıştı. ''Neler oluyor?'' diye sordu Tenardi'ye. ''Görmüyor musun?'' dedi Tenardi. Parmağıyla Kuset'in ayaklarının dibindeki suç unsurunu göstererek. Ne olmuş?'' ''Bu dilenci kız çocukların bebeğine dokunmaya cüret etmiş.'' ''Bütün bu gürültü bunun için mi? Peki bebekle oynasa ne olacak?'' Ona o kirli, o iğrenç elleriyle dokunmuş. O sırada Kuzet'in hıçkırıkları daha da yoğunlaşmıştı. Kes sesini diye bağırdı Tenayzer. Adam kapıya doğru yürüyüp dışarı çıktı. Tenayzer adamın yokluğunu fırsat bilip masanın altına Kuzet'e acı bir çığlık attıracak bir tekme savurdu. Kapının yeniden açılmasıyla içeri giren adamın ellerinde daha önce sözünü ettiğimiz ve sabahtan beri köyün bütün yumurcaklarının hayranlıkla izlediği o meşhur bebek vardı. Bebeği Kuzet'in önüne koyup ''Al, bu senin.'' dedi. Orada düşüncelere dalmış bir halde geçirdiği bir saatten beri fenerlerle ve mumlarla görkemli bir şekilde aydınlatıldığından meyhanenin camlarından bir şenlik ateşi gibi görünen oyuncakçı tezgahını belli belirsiz fark etmiş olmalıydı. Gözlerini kaldırdığında elindeki bebekle kendisine bir güneş gibi yaklaşan bu adamın o beklenmedik ''Bu senin'' sözlerini duymuştu. Bu adama bir bebeğe bakıp yavaşça geri çekildi. Bir adama bir bebeğe bakıp yavaşça geri çekildi ve masanın altındaki duvarın dibine gizlendi. Artık ağlamıyor, bağırmıyor, soluk almaya bile cesaret edemezmiş gibi görünüyordu. Tenardi, Epony, Azelma heykele dönüşmüşler. Sarhoşlar bile şarkılarına ara vermişlerdi. Tüm meyhaneye derin bir sessizlik hakimdi. Taş kestirip suskunlaşan Tenardi tahminlerini yürütmeye başlıyordu. Bu ihtiyar da kimin nesi? Yoksul mu, milyoner mi? Belki de her ikisi, yani bir hırsız. Kocasının yüzünü, baskın içgüdünün tüm hayvani gücüyle belirdiği anlarda insanın alnındaki kırışıklığı daha da anlamlı hale getiren o ifade kaplamıştı. Meyhaneci bir bebeğe, bir yolcuya bakıyor. Bu adam da bir para kesesinin kokusunu alıyordu. Bu hali bir şimşek çakması kadar sürdü. Karısına yaklaşıp alçak sesle. Bu meret en az 30 frank eder. Saçmalamak yok. Adamın her dediği yapılacak. Kaba kişilerin naif kimselerle ortak yanı kolayca fikir değiştirmeleridir. Hadi Kuset, dedi Tenerdir, yumuşatmak istediği için ama içine şirret kadınlara özgü bir yapmacıklığın karıştığı bir ses tonuyla, bebeğini almayacak mısın? Kuzet deliğinden çıkmaya cesaret etti. Küçük Kuzet'im, diye ekledi Tenerdir sevecen bir ifadeyle. Monsieur sana bir bebek verdi. Alsana, o senin. Kuzet muhteşem bebeği adeta dehşetle inceliyordu. Yüzü hala yaşlarla ıslanmış olsa da gözlerine tıpkı sabahın alacakaranlığı gibi sevincin garip ışıltıları doluyordu. O anda kendisine aniden ''Küçük kız, siz Fransa kraliçesisiniz'' dense ancak bu denli sevinebilirdi. Bu bebeğe dokunursa bebeğin şimşekler saçmaya başlayacağını sanıyordu. Bu konuda bir yere kadar haklıydı. Çünkü Teneydir'in kendini azarlayıp döveceğini düşünüyordu. Yine de bebeği çekiciliği üstün geldi. Ona doğru yaklaşırken Teneydir'e dönerek çekingen bir ifadeyle mırıldandı. ''Madam, onu alabilir miyim?'' Bu umutsuz, ürkek, büyülenmiş ifadeyi hiçbir sözcük tasvir edemezdi. ''Elbette'' dedi Teneydir. ''O senin, Monsieur sana verdi.'' ''Gerçekten mi Monsieur? Bu doğru mu? Bu hanımefendi benim mi?'' Yabancının gözleri buğulanmıştı. Konuşur sağlayacak kadar duygulanmıştı. Başını sallayıp hanımefendinin elini Kuset'in eline tutuşturdu. Kuset elini hanımefendinin eli yakıyormuşçasına hızla geri çekip gözlerini yere dikti. O anda dilini yakışıksız almaz bir şekilde dışarı çıkardığını söylemek zorundayız. Aniden geri dönüp bebeği coşkuyla kavradı. ''Ona Catherine adını vereceğim.'' dedi. Kuset'in yırtık pırtık giysilerinin, bebeğin kurdeleleri ve yepyeni pembe muslinleriyle iç içe geçip onları kucaklaması çok ilginç bir görüntüydü. ''Madam, onu iskemlenin üzerine koyabilir miyim?'' ''Evet çocuğum.'' Şimdi Kuset'e kıskanarak bakma sırası Epuni ve Azerme'ye gelmişti. Catherine'i bir iskemlenin üzerine koyup önünde yere oturan Kuset hiç kımıldamadan, tek bir söz bile söylemeden onu hayranlıkla izledi. ''Kuset, onunla oynasana.'' dedi yabancı. ''Ah, oynuyorum.'' diye yanıtladı çocuk. Adeta Tanrı adına Kuset'i ziyarete gelen bu yabancı, bu meçhul adam o anda Teneydir'in dünyada en çok nefret ettiği kişiydi. Yine kendine hakim olması gerekiyordu. Kocasının tüm davranışlarını ikiyüzlükle taklit etmek alışkanlık olsa da bu gördükleri karşısında hissettiklerine katlanamazdı. Kızlarını aceleyle yataklarına gönderdikten sonra sarı adama anaç bir ifadeyle Kuset'in bugün çok yorulduğunu söyleyip onu da yatmaya gitmesi için izin istedi. Catherine'i kollarının arasına alan Kuzet yatmaya gitti. Teneydir ara sıra söylediği gibi içini rahatlatmak için salonun kocasının oturduğu öbür ucuna gidiyor, ona yüksek sesle söylemeye cesaret edemeyeceği ölçüde öfkeli sözler söylüyordu. ''Yaşlı ahmak, kendini ne sanıyor? Buraya gelip huzurumuzu kaçırıyor. O küçük canavarın oyun oynamasını istiyor. Ona bebekler alıyor. 2 frank veremeyeceğim bir köpeğe 40 franklık bebek alıyor.'' Biraz daha ileri gitse ona Beri Düşesi gibi majesteler diye hitap edecek. Bunun mantıklı bir yanı var mı? Demek ki bu esrarengiz bunak aklını kaçırmış. Neden? Çok basit, diye yanıtlıyordu kocası. Keyif alıyor olabilir. Sen kız çalıştığında keyifleniyorsun. O oynadığında keyifleniyor. Bu onun hakkı. Bir yolcu parasını ödüyorsa istediğini yapar. Bu ihtiyar insanları seviyorsa sana ne bundan? Ahman teki ise sana ne? Parası olduğuna göre işine neden karışıyorsun? Ne üstadın konuşması ne hancının muhakemesi itiraz kabul eder. Masaya dirseklerini dayayan adam yeniden düşüncelere daldı. Diğer yolcular, satıcılar ve arabacılar kafaları biraz karıştığı için artık şarkı söyleyemiyorlar, saygılı bir endişeyle adamı inceliyorlardı. 5 frankları cebinden kolayca çıkaran, tahta papuçlar giymiş, küçük pasaklara devasa bebekler alan bu yoksul giyimli garip adam, hiç kuşkusuz itibarlı ve ürkütücü bir beyefendiydi. Saatler akıp geçti. Gece yarısı ayini, Noel yemeği bitmiş, müşteriler gitmiş, meyhane kapanmış, basık tavanlı salon boşalmış, ateş sönmüştü. Yabancı hala aynı yerde ve aynı şekilde duruyordu. Ara sıra masaya dayadığı dirseğini değiştiriyordu. Hepsi bu. Kuzet gittiğinden beri tek bir kelime etmemişti. Salonda sadece nezaket icabı ve meraklarından dolayı tenacirler kalmıştı. ''Bütün geceyi böyle mi geçirecek?'' diye homurdanıyordum adam. Saat 2'yi çaldığında yenilgiyi kabul edip kocasına ''Ben yatmaya gidiyorum, sen istediğini yap.'' dedi. Köşedeki masaya oturan Teneydir bir mum yakıp
Fransız postasını okumaya başladı. Bir saat böyle geçti. Sayın Hancı, Fransız postasını tarihinden basıldığı matbaaya kadar didik didik en az 3 kere okumuştu. Sennheiser hareket etti, öksürdü, balgam çıkardı, sümkürdü, iskemlesini gıcırdattı. Adamda hiçbir tepki yoktu. Sennheiser, uyuyor mu acaba diye düşündü. Adam uyumuyor ama hiçbir şey onu uyandıramıyordu. Nihayet şapkasını çıkaran Sennheiser yavaşça yaklaşarak "Monsieur dinlenmeyecek mi?" diye sormaya cesaret etti. Yatmayacak mı? Ona sıradan ve samimi gelmişti. Dinlenmek ihtişamı ve saygınlığı temsil ediyordu. Bu sözlerin ertesi sabah hesabın şişirilmesine yarayacak gizemli ve takdire şayan özellikleri vardı. Yatılan bir oda 1 frank, dinlenilen bir oda 20 frank ederdi. "Vay canına," dedi yabancı. "Haklısınız. Ahırınız nerede?" "Monsieur," diye karşılık verdi gülümseyerek mumu alan Sennheiser. "Size yolu göstereceğim." Adamın bohçasını ve bastonunu almasıyla Sennheiser onu birinci kattaki iki ucu geminin provası ve kıçı gibi kıvrılmış bir gemi yatağının, pamuklu bezden kırmızı perdelerin bulunduğu, mağandan mobilyalarla döşenmiş görkemli bir odaya götürdü. "Burası neresi?" diye sordu yolcu. "Bizim gerdek odamız. Şimdi karımla birlikte başka bir odada kalıyoruz. Buraya yılda sadece 3-4 kere girilir." "Ahırda yatmayı tercih ederim," dedi adam aniden. Sennheiser bu nazik öneriyi duymazlıktan geldi. İçinde harlı bir ateşin yandığı şöminenin üzerindeki iki yeni mumu yaktı. Şöminenin üzerindeki bir kavanozun altında gümüş telli ve portakal çiçekli bir kadın başlığı vardı. "Bu da ne?" diye sordu yabancı. "Bu karımın gelinlik şapkası, monsieur." Yolcu şapkaya, "Demek bu canavar da bir zamanlar bakireymiş," dercesine baktı. Zaten Tenardier yalan söylüyordu. Bu viraneyi meyhane yapmak için kiraladığında bu odayı bu şekilde döşenmiş bir halde bulmuş, mobilyaları satın almış ve karısına soylu, zarif bir hava katacağını, dolayısıyla hanının İngilizlerin söyledikleri gibi saygınlığının artacağını düşünerek bir eskiciden bu portakal çiçeğini almıştı. Yolcu arkasını döndüğünde hancı gözden kaybolmuş, ertesi sabah şanına yakışır bir şekilde soyacağı bir adamla uygunsuz bir samimiyet kurmak istemediğinden iyi geceler dilemeye cesaret edemeden sessizce sıvışmıştı. Hancı odasına çekildiğinde karısı yatmıştı ama uyumuyordu. Kocasının ayak seslerini duyduğunda ona dönüp "Haberin olsun, yarın kuzeyi kapının önüne koyacağım," dedi. Tenahdir soğuk bir ifadeyle karşılık verdi. "Her şeyi ne kadar da abartıyorsun." Başka bir şey konuşmadılar. Kısa süre sonra mumları söndü. Bir köşeye bohçasını ve bastonunu koyan yolcu, hancının gitmesi üzerine bir koltuğa oturmuş, bir süre düşüncelere dalmıştı. Ardından ayakkabılarını çıkarıp mumlardan birini aldıktan sonra diğerini söndürdü. Kapıyı itip odadan çıktığında bir şeyler arıyormuş gibi etrafına baktı. Bir koridoru geçip merdivene ulaştı. Orada bir çocuğun soluk alıp verişine benzeyen hafif bir ses duydu. Bu sesi izlediğinde merdivenin altına açılan, daha doğrusu merdivenin oluşturduğu üçgen bir girintinin kenarına geldi. Bu girinti basamakların altındaydı. Orada her çeşit eski sepetlerin, kırık şişelerin, toz toprağın ve örümcek ağının arasında yatak denilebilirse, ot minderden otu görülebilecek şekilde yırtık bir yatak ve ot minder görülebilecek şekilde delik deşik bir yorgan vardı. Çarşaf yoktu. Döşemenin üzerine yerleştirilmiş bu yatakta Kuzet uyuyordu. Adam yaklaşıp ona baktı. Derin bir uykuya dalmış olan Kuzet, kışın daha az üşümek için giysileriyle yatıyordu. İri gözleri karanlıkta parıldayan bebeğe sarılmıştı. Ara sıra uyanacakmış gibi derin bir iç çekiyor, bebeği kollarının arasına sıkıştırıyordu. Yatağının yanında tahta papuçlarının teki vardı. Kuzet'in kümesinin yanında açık kapıdan karanlık geniş bir oda görünüyordu. Yabancı içeri girdi. Dipte camlı bir kapının arasından birbirinin aynısı olan tertemiz iki yatak fark ediliyordu. Eponin ve Azelma'ya ait olan bu yatakların arkasında akşam boyunca bağıran küçük çocuğun uyuduğu sorgun ağacından bir beşiğin üst bölümü seçilebiliyordu. Yabancı bu odanın yanında Sennheiser'lerin odasının bulunduğunu tahmin etti. Geri dönmek üzereyken bakışları hanların içinde her zaman için hafif bir ateş bulunan, ateş bulunsa bile hep soğuk görünen o geniş şöminelerinden birine takıldı. Yabancının dikkatini çekecek şekilde içinde ateş, hatta kül bile bulunmayan bu şöminede şık ve farklı büyüklüklerde iki küçük ayakkabı vardı. Yolcu, çocukları Noel günü karanlıklardan gelen iyilik perilerinin göz alıcı hediyelerini beklemek üzere ayakkabılarını şömineye bırakan, sevimli ve çok eski zamanlara dayanan alışkanlıklarını hatırladı.
Epony ve Azelma bunu unutmamış, ayakkabılarının tekini şömineye bırakmışlardı. Yolcu öne doğru eğildi. Peri, yani anne şimdiden gelmişti. Ayakkabıların üzerinde yepyeni 50 santimler parıldıyordu. Adam doğrulup odasına girmek üzereyken şöminenin en karanlık köşesinde başka bir şey gördü. İyice baktığında bunun kaba saba, kırık dökük, küller ve kurumuş çamurlarla kaplı, ürkütücü bir tahta pabuç olduğunu fark etti. Bu Kuzet'in ayakkabısıydı. Kuzet, çocukların her zaman yanıltabilse de cesaretini hiç kaybetmeyen o yürek sızlatan güveniyle tahta pabucunu şömineye koymuştu. Umutsuzluktan başka bir şey tanımayan bu çocuğun umut beslemesi çok ulvi ve hoş bir şeydi. Bu pabucun üzerinde hiçbir şey yoktu. Yeleğinin cebini karıştıran yabancı eğilip Kuzet'in pabucunun üzerine bir altın para bıraktı. Ardından sessiz adımlarla odasına gitti. Ertesi sabah gün doğmadan önce meyhanenin basık tavanlı salonunda mum yanan bir masaya oturmuş olan Snyder elindeki kalemle sarı redingotlu yolcunun hesabını çıkarıyordu. Ayakta duran karısı öne eğilmiş onu izliyordu. Hiç konuşmuyorlardı. Bir yanda derin bir düşünce, diğer yanda insan zekasının bir harikasının doğuşuna ve gelişmesine bakan ilahi bir hayranlık vardı. Evde bir gürültü duyuluyordu. Bu merdiveni süpüren Kuzet'ti. Bir çeyrek saatin ve birkaç değişikliğin ardından Tenayzer şu başyapıtı yaratmıştı. Bir numaralı odada kalan Mösyö'nün hesabı. Akşam yemeği 3 frank, oda 10 frank, mum 5 frank, ateş 4 frank, servis 1 frank, toplam 23 frank. Servis sözcüğü servisle diye yazılmıştı. 23 frank diye haykırdı kadın biraz tereddütle karıştığı bir coşkuyla. Tenayzer tüm büyük sanatçılar gibi eserinden memnun değildi. Bu da bir şey mi? Dedi. Sesinde Viyana Kongresi'nde Fransa'nın hesabını çıkartan Kassorley'nin vurgusu vardı. Monsieur Tenager haklısın, bunu ödemeli diye mırıldandı kızların önünde. Kuzet'e verilen bebeği düşünen karısı. Uygun bir hesap ama biraz fazla, ödemek istemeyebilir. Tenager soğuk bir ifadeyle gülümsedi. Ödeyecek. Bu gülüş kararlılığın ve otoritenin yüce ifadesiydi.